Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Mehmet Güllüoğlu. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Mehmet Hocam, şimdi biz normalde programlarımızı yaparken şöyle iki tane formatımız var. Birincisi işte bir göz hekimi hocamızı davet ediyoruz. Diyoruz ki işte bize kataraktan bahsedin. Dinliyoruz. Ya da bir başka üslubumuz şu. Göz hekimi abimizi yine davet ediyoruz. Size diyoruz ki dinleyenlerimizden gelen 15 tane soruyu yönelteceğiz. Bugün bu formatın epey dışında bir program yapmayı tasarlamış idik sizinle. Ama buna giriş yapabilmek için öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım Mehmet Hocam.
Tabii ki hocam. Mehmet Güllüoğlu, Marmara Tıp Fakültesi mezunu. Halk sağlığı doktorası devam eden bir hekim. Ama halihazırda Kızılay Genel Müdürlüğü'nü yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum da kalsın, çok yoğun bir iş yükü altındayız. Halimize şükürler olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ama bir de öncesi vardı Mehmet Hocam konuyla ilgili olarak.
İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde yine yönetici pozisyonunda çalıştım. Özel hastanelerde çalıştım. Bir de Yeryüzü Doktorlar Derneği'nde çalıştım. Böylece hem Orta Doğu, Afrika, Balkanlar.
Şimdi orada duralım Mehmet Hocam. Şimdi giriş kısmı buraya kadardı.
Peki hocam.
Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi programımızın denk geliyorsanız eğer, tanıtım duyurularında işte şifaya vesile program diye tanıtılır Bir Nefes Sıhhat programı. Evet, biz hani söylenilenlerle, anlatılanlarla, tavsiyelerle, uyarılarla, dikkate alınanlarla insanların şifa bulmasına vesile olmaya, sağlıklı durumların devamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Programımızın konsepti bu. Ama bugün farklı bir şey yapacağız aslında Mehmet Hocam. Diyeceğiz ki işte şu hastalıklar var, böyle bunların sonuçları var, böyle tedbirleri var. Hani hastalık bilgisi yine de vereceğiz programımızın genel vaziyetine uygun olarak, ama asıl yapmak istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj şu. Biz dünyada nelerle uğraşıyoruz? Dünya nelerle uğraşıyor? Hani böyle basit bir görün millet ne dertler çekiyor, siz halinize şükredin mesajı verip bırakmak değil aslında olay. Birkaç sebebi var. Olaya global bakmak, olaya büyük bakmak, insan penceresinden bakmak, dünya penceresinden bakmayı hedefliyoruz. Bu sebepten dolayı sizin gerek daha önceki görev yaptığınız dünya sağlığıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve gerekse Kızılay özelinde dünyada sağlık ne durumda? Hani böyle coğrafya gidelim desek, mesela Afrika'nın bir bölgesinde insanlar ne dertlerle uğraşıyor desek, bunları birlikte bir konuşacak, hem de dinleyenlerimize bir ufuk açmış oluruz. Ama her halükarda sağlığa da çok katkısı bulunan şükür alışkanlığının geliştirilmesine böyle bir yol açalım istiyoruz. Böyle bir faydamız olsun bugün diye niyet ettik.
İnşallah.
Programa nereden başlayalım Mehmet Hocam?
Tabii öncesinde isterseniz bir küre dediğimiz şu yaşadığımız gezegendeki sağlığa genel başlayıp sonra da bölge bölge gidebiliriz.
Buyurunuz.
Müsaadeniz olursa Sayın Hocam.
Estağfurullah, buyurun.
Tabii dünyada hakikaten hem biz Türkiye'de yaşayanlar olarak, hem gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler olarak, dünyada sağlık hem bireyden bireye hem ülkeden ülkeye farklılık arz ediyor. Sağlıkla ilgili problemlerle sağlığın çözüm yolları da farklı farklı. Şöyle ki, öncelikle tıp dediğimiz ilim, biz şu an Türkiye'de modern tıp uyguluyoruz. Bir başka tarafından başlamak istiyorum konuya. Öncelikle Türkiye'de modern tıp uyguluyoruz. Ama Çin'de modern tıbbın yanında başka tıplar, Rusya'da ve Orta Asya'da modern tıbbın yanında bitkisel tıplar, Afrika'da geleneksel tıbbın çok yoğun tedavi metotları.
Yanında modern tıp kalıyor.
Yanında modern tıp tabii. Çünkü modern,
sos boyutunda.
Modern tıp esasında biraz da lüks bir.
Bedeli var.
Tabii bedeli yüksek bir bilim. Bedeli yüksek bir tedavi aracı. Yani herhangi bir ameliyatın steril koşullarda yapılabilecek ortam bile, yani sadece ameliyathane bile esasında altında çok ciddi bir altyapıyı gerektiren, bir ekonomiyi gerektiren. Yani arada da bazı bilgiler vereyim. Somali 1991'den 2011'e kadar devletsiz kaldı. 2011'de işte Türkiye'nin yardım kuruluşları, devlet kuruluşlarıyla beraber oraya müdahale edildikten sonra, yardıma gidildikten sonra değişim başladı, ama daha başladı. Bundan iki sene önceydi, Somali Sağlık Bakanlığı'yla bir hanımefendi, Somali Sağlık Eğitim Kültür Bakanı gibi böyle 3-4 bakanın bir arada olduğu bir Meryem Hanım isimli bir bakanımla sohbetimizde şöyle geçiyordu. Bütün bakanlığın personel sayısı 6.
Çok iyiymiş.
Yani Somali Sağlık Bakanlığı, Sağlık Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın personel sayısı 6'ydı. Yani bir devlet hastanesi yok. Olanlar ya özel hastanesi, ya derneklerin ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hastanesi, ya da yok. Yani böyle bir durum vardı. Tabii biz Türkiye'de hani yıllardır Allah'a şükürler olsun hem bir devlet kültürü hem de bir belli bir ekonomik güçten dolayı gayet iyi bir seviyedeyiz. Tabii bunun zaman içinde de değişen bir yapısı var. Türkiye'den de başlamak üzere daha önceki yıllarda, yani bizzat siz de çocuk hastalarınızdan bilirsiniz, enfeksiyon hastalıkları çok daha önde gözükürken zamanla kronik hastalıklara ya da belki daha lüks diyebileceğimiz obeziteye.
Tabii belli şeyleri çözdükten sonra diğerleri gündeme geliyor.
Tabii genetik hastalıklara dair.
En son oraya geleceğiz. Daha oraya kadar ulaşamadık biz de.
Tabii yani artık zamanla da değişen bir yapı var. Şimdi Afrika'dan başlayacak olursak eğer.
Buyurun.
Afrika'da hala enfeksiyon hastalıkları.
Birinci sırada.
Birinci sırada. Bu enfeksiyon hastalıklarından da. Şimdi Türkiye'de de hala bazı enfeksiyon hastalıkları vardır ama gitgide azalan seyirdedir. Zatürre hala en büyük katil. O zatürre mikrobunu yapan mikrop ki esasında tedavisi çok basittir.
Bir parantez için Mehmet Hocam. Hani biz kolay kolay zatürreden hastanın öldüğünü bilmeyiz. İstanbul şartlarında kesinlikle böyledir. Yani bir hasta zatürreden ölmesi için ya altta yatan çok ciddi doğuştan kalp hastalıkları olan bir çocuktur. Veya işte yaşlı bir amcamızdır. Şekeri 500'lerdedir ve 20 yıl böyle yaşamıştır amcamız. İşte tansiyonu yüksektir. İlaç kullanmamakta direniyordur. İnatçıdır amcamız. Öyle kaybedilir. Yoksa bir zatürreden adamın ölmesi yani büyük başarı.
Afrika'da ise 5 yaş altı çocuklarda en fazla ölüm sebeplerinden bir tanesi zatürredir. Yani milyonlarca diye ifade edebilirim.
Ya onu anlıyorum Mehmet Hocam da ishalden nasıl ölüyorlar onu anlamıyorum.
İkinci olarak da ishal i̇şte diyebiliriz. İshalden ölme sebeplerinden bir tanesi de bir defa temiz suya erişim. Hocam biliyorsunuz sağlık dediğiniz şey esasında bir bütünün içinde ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı vardır. Bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olma halidir. Bunun bir arka planda ise sizin bir evinizin olması, sizin
tuvaletinizin olması,
temiz içme suyuna erişiyor olmanız, sizin beslenebilecek yani ölmeyecek kadar yemeğe ihtiyaç duyarsınız, buna erişebiliyor olmanız, sonrasında diğer sosyal olarak iyi olma hali, ruh hali olarak çatışma olmayan, savaşın olmadığı bir ortamda olmanız gibi diğer faktörler gelir. Şimdi temiz suya erişim hakikaten bizim çok kıymetini bilmediğimiz, Afrika için ise, sadece Afrika değil Asya için ise çok böyle hakikaten hayati konulardan bir tanesi. İnsanlar esasında ishalden ölenlerin bir kısmı hep aynı kirli suyu içmekten dolayı ölüyor. Ve hani iyileşme periyoduna giremeden kirli su içiyor. Kirli su içiyor, tekrar kirli su içiyor. Ve bu bir döngü ne yazık ki ilerleyerek devam ediyor. Bir ikinci konu ise biliyorsunuz özellikle yine çocuklar için ishal olan bir çocuğun sıvı takviyesi yapılması lazım. Bir de o sıvının mümkünse yani vücutta dehidrate olmadan tutulması lazım. Bazı tuzlar vardır ya da tozlar vardır. O bir şey
eksiği karşılamak
üzere ona erişemiyorlar. Yani normalde ishal eğer çok ciddi bakteri değilse sadece sıvı kaybını yerine
koyun.
Çok nadiren
olur zaten.
Yeter. Ama hem ciddi bakterilerle karşı karşıyaysanız hem temiz suya, temiz sıvıya erişemiyorsanız, doktora ulaşamıyorsanız yine bir başka parametre tabii sağlık hizmetine ulaşamamak. Şöyle bir veri vereyim. Yani 14 milyonluk Nijer'de ki Nijer ne yazık ki dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi 150'den daha az sayıda doktor vardı. Ya da yani benim için çarpıcı şeylerden bir tanesi diş tedavisi daha gerilerde gelir. Ama 14 milyonluk Nijer'de 14 tane diş hekimi vardı. Şimdi ya da bu hani tabii çocuklardan başladık. Belki sizin alanınız olduğu için bilmiyoruz ama kadın doğum için de bu böyledir, dahiliye için de bu böyledir, diğer bütün alanlar için bu böyledir. Ki özel değme cerrahlar, kulak burun boğaz cerrahı, kalp damar cerrahı gibi her ülkede göreceli olarak daha az bulunan cerrahlarda ise bazı bölümlerden hiç doktor olunmamaktadır. Öncelikle yaşam
koca ülkede bu.
Tabii. Öncelikle yaşam koşullarının iyi olması gerekiyor. Yani biraz önce ifade ettik. İşte temiz suya erişim, beslenmeye erişim olması gerekiyor. Yine belki ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Gıdanın olması gerekiyor. Yani açlıktan ölümler için ya da protein eksikliğine bağlı diğer konulara bağlı hastalıktan olmaması için insanların hani düzenli beslenmeye geçtim. Beslenmesi gerekiyor. Yani biliyorsunuz artık Türkiye'de ya da Avrupa'da, Amerika'da işte meyveden, sebzeden, vitamin, mineral olarak dengeli bir beslenme hep önerilir ki obezite olmasın diye. Ama normalde Afrika'daki çocukların beslenmesi gerekiyor. Ya da yetişkinler için de geçerli. Gerek gittiğimizde gerek gönderdiğimiz ekiplerin bazılarında şöyle şeyler anlatılıyordu arkadaşlarımız ya da karşılaşıyorduk. İşte kalp hastaları için, kalp doktorları için sorarlar kaç yastıkla yatıyorsunuz diye. Böylece nefes darlığını anlamaya
çalışırlar. Var mı yok mu onu anlayacak.
Sorulardan bir tanesi yastık yok ki bizim evimizde.
Yastık ne ki diyor.
Ya da hani üstümüze örtü yok ki. Yani bir kültürel konular bir taraftan tabii varlık durumu bu. Ya da ameliyat edilecek hasta. Normalde 8 saat 10 saat yemek yememiş olması gerekir. İşte en son ne zaman yemek yediniz? 2 gün önce, 3 gün önce. O yüzden hakikaten beslenmesi gerekir insanların sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için. Ya da temiz suya erişebilmeleri lazım ki çocukların ishalden ölmemesi için. Bir başka konu hocam, yine özellikle en çok çocukları etkileyen ama genelde tehdit olan ama ülkemizde ise yıllardır görmediğimiz konu sıtma.
Ha, işte en mühimi bu. Evet. Şöyle bir sıkıntımız var Mehmet hocam. Düne kadar Türkiye zaten kendi içinden çıkamayan bir ülkeydi. Biz de gördük o zamanların, küçük olmamıza rağmen yaşımız. Ama Afrika bize Irak'tı o zaman. Afrika ne Afrika yani, niye gidilir ki? Çok olsa Afrika'dan 10 senede bir futbolcu gelirdi, o kadar. Şimdi Afrika bizim için hani su yolu oldu. Afrika'ya sürekli gidiyoruz, geliyoruz. Bu gidiş gelişlerimizin de bize bir bedeli oluyor daha sonra. Maalesef işte tedbirsizliğimiz mi diyelim, Afrika'nın doğal şartlarına bizim adaptasyon yeteneğimizin yetersizliği mi? Ben şöyle bir hatıramdan dediğim zaman Mehmet hocam, bu geçen Kurban Bayramı arkasından gelen birkaç hastamız oldu bu şekilde. Hastamız gelmiş işte iyi kötü alınan sıtma mikrobunun kuluçka dönemi tamamlandıktan sonra hastalık şikayetleri başlamış. Ama akabinde maalesef işte akla gelene kadar tanı sıtma ilerlemiş. Bulunan tedaviler maalesef işte tırnak içinde guideline'lara uyulsun diye kılavuz kitaplara uyulmuş ama çok daha etkili olabilecek ilaçlar hazik tabiplere dayanarak almak yerine işte bizim yönetmeliğimiz var buna bakalım dediğimiz için birkaç hastamızın ciddi sıkıntılar gördüğünü gördük. Yaşadığını gördük. Cami yardım hizmet halkaları içinde bulunan abilerimizdi bunlar da. Ha, neticede Allah'tan böyle çok inat edilmedi. Afrika'dan ilaçlar getirildi, kullanıldı ve iş düzeldi. Ama şunu demek istiyorum. Afrika diye bir yer var. Ya bizim yolumuz düşmez. Afrika'da insanlar sıtma oluyormuş. Ya işte olmasınlar, temin edin. Öyle değil iş. Afrika'ya bizim de gitmemiz gerekiyor. Dünyamız ve ahiretimiz için. Ama gidip gelenlerin böyle dertleri varsa bizim de bilmemiz gerekiyor sıtmayı.
Hocam tabii yani konu belki en sonlarında da ifade etmek lazım ama İngiltere eğer tropikal hastalıklar konusunda iyiyse bunun bir sebebi vardır.
Oraları sen işte sömürge olarak kullandığı için muhtemelen.
Hatta şöyle geçer. Mesela Türkiye'de de bu böyledir. Türkiye'de hudut ve sahiller güvenliği nerededir? Karaköy'dedir. Çünkü eskiden gemilerin ilk yanaştığı yer oradadır.
Tamam.
Londra'da da limandan dolayı ya da İngiltere zaten denizle iç içe olan bir ülke. Hem sömürgelerinden dolayı hem de bu tropikal hastalıklarından dolayı İngiltere'deki halk sağlığı okulları ve tropikal hastalıklar merkezleri çok gelişmiştir. Ve birçok hastalığın araştırması İngiltere'de yapılır. Tabii artık son yüzyılda ise bu biraz daha Amerika'ya da kaymış durumda. Nitekim halk sağlığının hani modern tıptaki öncülerinden olan birçok insan da buralardan yetişmektedir. Sıtmada da tabii bizim hani toplasanız gidip gelen yüzlerce, hadi diyelim binlerce kişiye karşılık milyonlarca insan Afrika'da yaşıyor. Bu gerçekle iç içe yaşıyor. Ve tabii burada şu hataya da düşmemek lazım. Afrika dediğimiz yer bir koca kıta. Ve de haritalardaki birçok oyuna rağmen dünyanın ikinci büyük kıtası, yani dev bir kıta ve de 60'a yakın ülke. Her bir ülkenin kendi parametresi, kendi dünyası var. Sıtma anlamında da bu böyle. Yani bütün Afrika'da sıtma yok. Dikkatli olmak kısmını kenara bırakıyorum. Ama bununla yaşamak zorunda olan milyonlarca insan var. Ve de ne yazık ki biraz önce konuştuk işte zatürre gibi solunum yolu hastalıkları, ishal. Devamında gelecek olan yine konuşacağımız bir iki parametrenin yanında da sıtma önlem alınabilir. Yani bataklıkların kurtulması gibi genel ifadede dahil olmak üzere. Ama hala o önlemler alınamadığı için de milyonlarca insanın, milyonlarca çocuğun öldüren katillerden bir tanesi.
Sayı var mı Mehmet hocam? Geçen yıl kaç çocuk ölmüş? Yani bir yılda kaç hasta ölüyor sıtmadan mesela?
Hocam birazdan notlarıma bakarak onları da ifade edebilirim ama milyonlar da ifade ediliyor yıl içindeki ölümlerden kaynaklı olarak. Çünkü orada da yani siz de biraz önce ifade ettiniz, bir tedavi gerekiyor. Yani o tedavi.
Ama erken başlanırsa tedavisi de var.
Tedavisi de var. O tedaviye ulaşabilmek gerekiyor. Yani o ilacı, o paraya, o öncelikle doğru ilaca. Çünkü ilaç sektörü de ne yazık ki Çin'in ve başka ülkelerin Afrika'daki varoluş sebeplerinden bir tanesi de ticarettir. Ve birçok yanlış ilaç da sıtma ilacı gibi ya da başka ilaçlar gibi dolaşıyor Afrika'da. Bu da ayrı bir belki konuşmamız gereken.
Çin yapımı ilaç diye bir şey mi var yani?
Çin yapımı ilaç diye bir
şey var. Türkiye'de ayakkabıya bile bu Çin malı deyince böyle bir şey gözle bakarlar ya.
Tabii orada da hani esasında Çin yapımı ilaçtan ziyade sahte ilaçlar var. Yani konu orada o. Bir şey popülerse onun sahtesi de yapılıyor ve ilaçlarda da yapılıyor bu. Ya hani ilaç dediğiniz şey, antibiyotik dediğiniz şey zaten ulaşması zor bir şey. Bir de üstüne sahtesi ortaya çıkınca o kişinin artık hayatı ciddi tehlikeye giriyor. Sıtmada da zatürrede de esasında mesele mikrobun varlığı değil tek başına. Evet, mikroba hiç bulaşmasa, o sivrisinek keşke hiç olmasa. takdir ilahidir, bir hikmeti vardır ayrı mesele, ama ondan sonra tedaviye ulaşmada sorun olduğu için, zaten sağlık sistemi olmadığı için, devlet yapısı sıkıntı olduğu için, bireylerin cebinde onu alacak para olmadığı için ya da eczaneye ulaşamadığı için o çocuk ölüyor. Bir başka konu hocam, anne çocuk sağlığı. Yani bizim tabii hani çocuklar tabii ailelerin kıymetli varlıklarıdır.
Bizde öyle ama.
Türkiye'de öyle. Allah'a şükürler olsun. Ya da ekseriyette öyle diyelim. Anne sağlığı, bunun içinde doğum ve doğuma ilişkin bütün süreçler öncesi ve sonrasıyla, ya da genel olarak kadın sağlığı Türkiye'de hamdolsun iyi bir pozisyonda. Ancak anne ve çocuk sağlığı Afrika'yı, Asya'yı hakikaten tehdit eden önemli unsurlardan bir tanesi. Şöyle ki hocam, sağlıklı bir doğum süreci geçirmeyen çocuklar ve anneler ölümle yüz yüze geliyor. Yani buradaki sezeryana erişimin uzak olması, çünkü ebe var, sezeryan yapamıyor ya da ebe de yok bir köyde. Böyle bir tehdit hakikaten milyonları ölümle burun buruna getiriyor. Bu çocuk için de geçerli, anne için de geçerli. Yani düşünün, günümüzde bir çocuk azıcık takipmesi olsun, yani nefes alıp vermesi artsın, hemen yoğun bakım, hemen küvöz, hemen ısıtıcın altı. Yani günümüzdeki özel ya da devlet hastanelerindeki doğum ve öncesindeki sonra düşündüğümüzde hakikaten çok iyi bir seviyedeyiz. Ama Afrika'da bu imkanların hiçbiri yok.
Hiçbiri yok, doğal olarak.
Yani hiçbiri yani. Yok. Bu hiçbirini şöyle ifade edeyim. Hastane yok. Kadın doğumcu yok. Sağlık ocağı yok. Aile hekimi yok. Ebe yok. Hiçbiri yok. En yakın ebe ya da en yakın sağlık personeli 150 kilometre ileride, arabada yok.
Yerden göğe kadar haklısınız Mehmet Hocam. Bunları kabul ettim ama şimdi siz burada bir durun. Siz problemin %90'lık kısmını anlattınız. Ben de ise %10'luk kısım hakkında şöyle küçük bir giriş yapayım. Biliyorsunuz lügatlarda şöyle bir ifade vardır. İfrat vardır, tefrit vardır. Bir de bizim hali pürmelalimize bakalım. Aslında hali pürmelal kelimesi Afrikalılar için burada kullanılması gereken ifade. Ancak maalesef biz arada bir espri olsun diye tekrarlıyoruz. Bir kadın doğum programı yapmıştık Hakan Apaydın hocamızla. Hocam dedik, normal doğum mu sezeryan mı, nasıl oluyor, bir anlatır mısınız bize? Şöyle şöyle şöyle oluyor dedi. İşte sezeryan gereklilikleri bunlardır. Normal doğumda şöyle şöyle olur. Peki normal doğum nasıl oluyor hocam dedik. Yani doktorun bu işe katkısı ne dedik. Doktorun katkısı olmaz ki dedi normal doğuma. Niye hocam dedik. Biz dedi sadece orada bekleriz. Çocuk doğduğu sırada yere düşmesini havada yakalamak için dedi. Başka hiçbir katkımız olmaz olayı dedi. Evet Hakan abi gibi çok böyle natürel, çok böyle işi bilen, yani 1 milyon tane çocuk doğumuna katılmış bir hocamızın böyle rahat davranması doğaldır, ama gerçekten yaklaşım bu. Yere düşmesin diye yakalayalım diye doktor bulunur. Ama bizde bizim yaptıklarımıza bakıyorum. Evet, imkansızlıklar ve yapamamaklar ayrı bir şey, ama biz de galiba abartıyoruz Mehmet Hocam biraz.
Hocam galiba öyle.
Yani bizde de, yani dediğim gibi, sadece çocuğu, bu işin esprisi muhakkak ki, tıbbi bilgi değil, ama havada yakalamakla mükellef olan doktor daha neler yapıyor. Ama çok şükür daha sonra geri de dönmeye başlıyoruz. Mesela çok basit 2 tane örnek vereyim ben. Birincisi şu. Bizde çocuk doğar, çocuk hekiminin eline verilir. Ne yapılır? İşte kibarca bir ağzını çiğ, bir sargı beziyle temizlenir. Bunu ebe de yapıyor zaten. Sonra biz dedik ya, ebe bunu yapıyorsa benim bir fazlasını yapmam lazım. Aspiratörle ben bunu temizleyeyim. Sonra o da bitti. Bir üste geçelim dedik. Entübe edelim. Yani o işte laringoskop yardımıyla kalınca bir ortamı çocuğun trakeasına, nefes borusuna kadar sokup onu oradan alalım. Bunu hepsine yapmadık. İşte anne karnında kakasını yapıp daha sonra bunu yapmış çocuklara yapalım. Elhamdülillah şimdi tek tek geriye doğru gidiyoruz. Aspirasyonun adından vazgeçtik artık. Yeni kılavuzlarımız diyor ki, çocukları eğer çok rahat nefes alıyorsa, çok ciddi bir sekresyon yoksa elinizi sürmeyin. Hele derin trakeal aspirasyonu, sadece net bir şekilde kaka kitlelerini gördüğünüz çocuğu tutup çıkaracaksanız çıkarın. Ona bile ilişmeyin. Biz de işi abarttıkça abarttık. Yani Afrika'da mekoyum partikülleri temizlenemeyen garibanlar dururken, bizde de lüzumsuz yere ağzının, boğazının içindeki sekresyonu, tüplüğü almaya çalışmış çocuklar çıktı. Sonra anlamışız ki, ya burada vagus siniri var, biz bunu çok dürtüklüyoruz. Bradikardi oluyor, çocuğun kalp tepe atımı normalde 60'ın altındaysa problem. 60-100'de şüphe, 100'ün üstü normal. Biz 75'te idare edecek çocuğu dürtüke 55'e indiriyoruz.
Sonra kalp problem atmadı, var diyeyim.
Tabii. Sonra buna pozitif basıncı ventilasyon uygulayalım. Takın maskeyi biraz. Gene kalp yükselme. Ne yapalım? Hadi biraz da kalp masajı yapalım. Biraz acemi, panik bir arkadaşımızsa hadi buyurun yoğun bakım hastaya gidiyor.
2 gün yoğun bakım, 3 gün yoğun bakım.
2 gün ne? 2 gün. 3 günde çıkana biz maşallah diyoruz. Kafadan 7 gün girdi zaten içeri. Sepsis şüphesi var bir kere çocukta şu an. Ya tamam, sizinkiler büyük dertler, kabul ettim, ama paranın da fazlalığı, imkan da fazlalığı, zarar haberiniz olsun Mehmet Hocam.
Buyurun. Yani şöyle hocam, sağlık ekonomisinde bir parçasıdır. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl öncesine kadar Türkiye'de ortalama bir vatandaşın, tabii bu bütün ortalama için söylüyorum, 8.2 defa yılda doktora gidiyoruz. Peki. Yani 80 milyon ülke, bunu 8 ile çarp, 640 milyondan daha fazla defa doktora gidiyoruz. Muayenemiz var.
Ama ben bir parantez açayım. Aslında her birimiz 8 kere gitmiyoruz.
Tabii.
Bazı meraklı hastalarımız 80'er kere giderken bazı garibanlarımız hala senede bir kere gidemez halde.
Aynen öyle. Ya da gitmiyor ya da ihtiyaç duymuyor.
O da ayrı bir fenomen.
Tabii bu biraz da işte misuse, bu hatalı kullanım ya da abartılı kullanım diyebileceğimiz sağlık sistemini yoran da işte aslında faktörlerden bir tanesi. Bunu tabii siz gereksiz yere MR, gereksiz yere ultrason, gereksiz yere tomografi, gereksiz yere tahlil diye de artırabiliriz. Afrika'da ise sayın hocam.
Böyle dertler yok.
Yok, yok yani yok ulaşabileceği bir yani Türkiye'deki MR, tomografi, ultrason ortalaması Afrika'nın toplamından belki bilmem ne kadar yüksektir.
Ortalamayı vursanız
Londra'dan. Çünkü Avrupa'dan da yükseğiz. Yani evet, Avrupa'da.
Maalesef tabii bu arada bu.
Yani biraz önce yine örnek verdik sağlık sistemleri için belki ayrıca bir gün tek başına onu konuşabiliriz. Çünkü İngiltere'de siz ben belim ağrıyor ya da bir başım ağrıyor bir MR çektireyim yok. Yani erişemezsiniz. Sistem ona müsaade etmez. Ama Türkiye'de ise tabii isterseniz özelde, isterseniz devlette.
Meraktan dolayı.
Yani benim bir MR çektiresim geldi diye bile gidip ne yazık ki gidebiliyorsunuz.
Yani emin onu yeni duydum. İstanbul'da eğer SGK anlaşması da varsa bir hekim tarafından imzalı kağıt veriyorsanız MR ücretini tahmin edin. 30-40 liraya çeken yerler var.
O kadar
30-40 lira MR çekiliyor şu anda. Vahşi kapitalizmin rekabeti bu. 30-40 lira yani maliyeti kurtarıyorsa çeksin, ucuza çekiyor diye bir itirazımız yok ama ne çekiyor bakmak lazım. Aleti nedir, güvenliği nedir, kalitesi nedir bunun? Yani bu iş buraya düştüyse bir sıkıntı olmuş demektir.
Ya
yani,
da ihtiyaç var mıdır?
He, meraktan gittim bir MR çektiriverdim geldim oluyor işin sonu.
Tabii biz bunların hepsine esasında hani anne ve çocuk sağlığından geldik.
Evet anne biraz dallanmış oldu.
Anne ve çocuk sağlığından ya da dünyadaki anne ve çocuk sağlığı probleminin içinde. Evet bir tarafta fıtraten ilerleyen bir yapı var ama enfeksiyon ya da nispeten zor olan, sezeryana ihtiyaç duyulan ya da daha zorlu vakalarda sağlık hizmetlerine erişilemediği için, hijyen koşulları, o temizlik koşulları uygun olmadığı için ölen ne yazık ki binlerce, milyonlarca anne ve çocuk söz konusu. Dünya, Afrika ve Asya özellikle az gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler ve insanlar bunlarla uğraşıyor bir başka sorun olarak.
Şimdi Mehmet Hocam programımızın ilk kısmını bitirmem gerekiyor ama müsaade ederseniz 3 cümle ben söyleyerek bitireyim bu bölümü.
Lütfen hocam buyurun.
Şimdi siz dediniz ya hani gebelik takibi diye belki direkt konuşmadık ama işte sezaryen gerekiyordu yaptırılamadı ebe ihtiyaç vardı ebe bulunamadı diye. Bizde de maalesef tablonun öbür boyutu şöyle oluyor. 10-14-15. Haftalarda işte tarama testleri yapacağız. Bir takım hastalıklara karşı olası risklerinize bakacağız. Bu risklere bakmakta ne ümit ediyorsunuz? Biz bu programlarda belki 5 kere 6 kere bunu konuştuk. Biz yeni doğan bebeklerden 3-4 tane tarama testi alırız. Almakta 2 tane gerekçemiz vardır. 1- bu hastalıklar Türkiye'de sık. 2- bunların tedavisi var kardeşim. Erken tanı koyarsak mükemmel sonuç çıkıyor. Geç tanı koyarsak zihinsel özürlü çocuk çıkıyor. O zaman bu testleri yapalım. Eziyet de edelim. Para da harcayalım hiç önemli değil. Sonuç var çünkü burada. Bizde bir ikinci düzey ultrason merakı vardır. Muhakkak gereklidir. Hiç itirazım yok. Artı bir takım faydalarını ben çocuk hekimi olarak bile görüyorum. Ha bir de bunun dışında olası genetik hastalıklara karşı araştıralım. Her şeye bakalım. Ne bakılıyorsa dünyada hepsini isteyelim. İstediğiniz sonuçlar şu çıkıyor Mehmet Hocam. Türk toplumunda falanca hastalık için risk 885'te 1 iken sizin çocuğunuzda bu oran 676'da 1'dir. Çok problemli bir durum sizi bekliyor. Siz bu çocuğu hemen aldırın bizce.
Evet.
Maalesef yapılan yorum bu. Yani biz bu amaçla mı geliştik bu kadar veya gelişmişliğimizi böyle mi kullanmalıyız?
Hocam burada tabii ifrat ve tefrit konusunun yani sağlıktaki karşılığını görüyoruz. Dikkat etmek lazım. Yani hem hekim camiası olarak hem hasta ve yakınları olarak dikkat etmek lazım. Orada o risk ona düşecek. Ne yapacaksınız? Yani kürtaja mı gideceksiniz?
Bunun için yapma hakkınız da yok. Tıbbi olarak, etik olarak da yok. Dini inanç olarak da yok. Sadece kanunlarda verilmiş ilk 10 hafta sorgusuz sualsiz kürtaj yapılabilir izni var. O da niye verildiyse hatta işte gündem şu Amerika seçimlerinde bir taraf demiş ki ben sınırsız bayan istiyorsa kürtaj yaptırırım. Öbür taraf demiş ki tıbbi şey yoksa ben yapılmasına karşıyım.
Kaldı ki hatalıysam düzeltin lütfen. Tarama testlerinin birçoğu artık 10. haftadan sonrasında başlıyor.
Tabii ki.
Yani kanunen de artık öyle bir hakkı yok Türkiye'de.
Yok aslında ama maalesef kanun bu uyduruluyor kılıfına ve yapılıyor kürtaj maalesef.
Evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Doktor Mehmet Güllüoğlu. Mehmet Bey şu an Kızılay Genel Müdürlüğü vazifesini deruhte etmekteler. Ve kendisiyle dünyada sağlık ne durumda? Bilelim, ibret alalım, halimize şükredelim temalı konulu bir program yapıyoruz. Mehmet Hocam Afrika'daki sağlık budur dedik. Çocukların karşılaştığı sıkıntılar işte kadın doğumla ilgili çok çok kabaca konuştuk. Yani çok ayrıntısına girilebilir gerçi onların. Bunlardan bahsettik. Sıtmanın kenarından geçtik aslında onu da konuşabiliriz ama özellikle şimdi bir başka mevzuya değinmek istiyorum ben. Bizim kitaplarımızda çocuk sağlığı ve hastalıklarında bir şey bakılırken işte AIDS'li çocuklara ait genişçe kısımlar var. Özellikle yeni basım 2015-2016 kitaplarında. 2010 basımı kitaplarda AIDS'e ait bölümler var. 2000'li yıllarda basılmış kitaplarda niyeyse bilgi yok. Çünkü bizde şöyle anlaşılıyor maalesef medyanın ısrarla niyeyse böyle vurguladığı gibi AIDS kötü ahlaka sahip insanlara bulaşan işte bunlara Allah'ın bir cezası olarak gelmiş bir hastalıktır. Şimdi işin bu kısmına hiç girmiyorum. Hiç konumda hiç ilgimi de çekmiyorum. Beni ilgilendiren ciddi bir şey var. AIDS hastalığı bir şekilde yetişkinde olabilir. Bu yetişkin için takdiri ilahidir her koşulda. Bunun bulaşma şekli çok basit bir kan nakli olabileceği gibi adamın kendi uygunsuz bir yaşam şekli de olabilir. Bu da beni hiç ilgilendirmiyor ama beni çok ilgilendiren kısım şu. Bu insanlar daha sonra çocuk sahibi oluyorlar. Ve bu çocuklar AIDS'li annelerden doğuyorlar. AIDS'in bulaşması için işte cinsel temas bir yol, kan nakliyle bulaşmak bir yol ama böyle anneden doğmak da bir yol. Yani bir çocuk 0-0-1. Gününde AIDS hastası olabiliyor. 1 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında AIDS hastası olabiliyor. Bunları İstanbul'da, Türkiye'de anlatabilmek çok mümkün değil. Ama ciddi bir sağlık problemi bu. Hani bir hekim olarak bunu yargılamak kesinlikle benim işim değil ama hadi benimle ilgili kısmına bir güzellik yaparak söyleyeyim. Bir yığın günahsız AIDS hastası var diyeyim hadi. Diğerleri için hiçbir yorum yapmıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bunlar için ne dersiniz? Afrika'da durum ne?
Aynen öyle hocam. Afrika'da özellikle Sahel bölgesi dediğimiz yerlerde ya da bazı ülkelerde özel olarak çok yoğun bir şekilde.
Hangi ülkelerde?
Yine Afrika'da Sahel dediğimiz, tekrar ifade edeyim, o Sahra Çölü'nün altı ile Orta Afrika dediğimiz o bir kuşak
çizgi
var. Bir
kuşak.
Sahel kuşağı diye olan bir bölge var. Bir de daha güneye doğru indiğimiz bölgelerde, Kongo gibi ülkelerde dünya ortalamasının çok çok üzerinde, birkaç kat üzerinde HIV ve AIDS var. Burada tabii biraz önce ifade ettiniz, yaşam koşulları, yaşam tarzlarının haricinde özellikle anneden geçen, anne babadan geçen ya da anne HIV'li bir, AIDS'li bir anneden doğan çocuklar çok ciddi bir nüfus oluşturuyor. Bir ikincisi yine sağlık sistemi eğer hijyenik bir değilse, yani eğer aynı iğne bir şekilde birkaç kişinin kullanıyorsa onun bulaşması artık çok daha normal bir şeye dönüşüyor.
Şimdi sözünü kestim Mehmet Hocam, bir parantez açayım. Bizde böyle bir bilgi eksikliği vardır diyelim. Dinleyenlerimize hani aydınlatmış olalım. HIV, Human Immune Deficiency Virüs. İnsanda immün yetmezlik yapan virüs.
Mikrobun adı. Bağışıklık sistemini çökerten virüs.
Çökerten virüs. AIDS.
AIDS ise bunun hastalığı, yani buna dair tam olarak
mikrobun oluşturduğu hastalık.
Evet.
Ama aslında bu da bir hastalık değil. Bu da bir durum. Bu durumun neden olduğu hastalıklar var.
Aynen öyle.
Bir grup sıklığı artmış kanser.
Daha doğrusu AIDS sendromun adı.
Evet.
Bu sendromun birçok alt
ama birçok Mehmet Hocam şey var. Şu an son sınıflamalarda belki 100 tane parametre var.
Tabii.
Konuşulabilecek. En basitinden bizim yeni doğan bebeklerimiz olur. Pamukçuk oldu ağzında deriz. Ne güzel işte adı Pamukçuk bir yere, sevimli kedi yavrusu.
Ya da kimi zatürre gibi çıkar.
İşte çıkmıyor. Bizde uyduruk nezle yapmayacak mikrop AIDS hastasını öldüren zatürreye neden oluyor.
Tabii.
Bizde uyduruk pamukçuk yayılarak beyinle iltihap olarak gidebiliyor çocuğun.
Zaten Afrika'da özel olarak hani gündeme gelme sebeplerinden bir tanesi. Siz çok kolay zatürre olabilirsiniz. Çok kolay ishal olabilirsiniz. Çok kolay gerek enfeksiyon hastalıklarına gerek başka hastalıklara maruz kalabilirsiniz. Bir de üstüne HIV zaten olan da bağışıklık sistemini etkilediği için yani milyonlarca, binlerce insanı tehdit eden bir vakaya dönüşüyor.
Sayı söyleyebiliyor musunuz Mehmet Hocam?
Hocam onları da yine birazdan ifade edeceğim ama bir başka daha konu var ki yani belki bütün bunların altında yatan başka bir sebep, o da beslenme konusu. Şöyle ki yani ishalde de geçerli, zatürrede de geçerli. Biliyorsunuz eskiden verem hastaları için derlerdi. Özellikle verem hastaları için derlerdi. Güneş girmeyen eve doktor girer diye. Ya da
Afrika'da o da girmiyor diyorsunuz.
Yani şöyle, verem Allah'tan o yüzden çok fazla yok. Yani göreceli olarak konuşmuyoruz. Yani sizin ev koşulunuz, sizin beslenme koşulunuz eğer iyi değilse bazı hastalıklara otomatikman hazır hale geliyorsunuz. Yani o mikrop sizi bulmasında kimi bulsun. Beslenme de böyle. Bizzat beslenmeden kaynaklı olarak, yani aşırı derece zayıf. Bize de eminim sizin en fazla maruz kaldığınız şeylerden bir tanesi. Hocam şu çocuğa
aşırı derece zayıf olduğu iddia edilen hasta bizimkiler.
İddia edilen. Hocam
ama hiçbir zaman olmuyor.
Bir iştah şurubu yok mu diye. Bilmiyorum, öyle bir şurup henüz keşfedildi mi? Yani iştah şurubu diye. Yani Türkiye'de bu ölçülere giren ben herhangi bir çocuk olduğunu zannetmiyorum. Herhangi bir çocuk olduğunu zannetmiyorum ama hakikaten Afrika'da bütün bu saydığımız ve başka hastalıklara da açık olabilecek derecede insanın bağışıklık sistemini kadar bağışıklık sistemini çökertecek ve hatta açlıktan ölüme kadar götürebilecek bir beslenme sorunuyla karşı karşıya Afrika halkı.
Tabii şöyle Mehmet Hocam, şimdi mesela bizim tıp literatüründe Behçet hastalığı vardır. İşte ismi Türk ismiyle anılan birkaç hastalıktan biridir. Tayanç sendromu vardır, işte Türk ismiyle anılan. Bu manada mesela Afrika'da tıp geri kalmış, tıp teknolojisi yok. O yüzden isim koyamıyorlar bu manada ama onların da bir katkısı olmuş. Kvaşiorkor diye bir hastalık var. Ganaca'dan gelmeymiş bu. Gana dilinde kvaşiorkor ikinci çocuğun doğumuyla bakımsız kalmış ve bu şekilde beslenme yetersizliğine mağdur olmuş birinci çocuk demek. Sağ olsunlar çok az ve öz bir ifade kullanıyor. Tek kelimeyle mesele bitmiş. Adamın zaten tek besin kaynağı annesini emecekti. Kardeşi olunca ortak çıkıyor zaten ona direkt. Ganalıların tıbba böyle bir katkısı olmuş. Maalesef beslenme yetersizliği bu katkıda.
Aynen öyle hocam. Tabii o kvaşiorkor diye hani en son ifade edilen hastalığın bir tarafa, ne yazık ki hocam bununla 2011'de Kenya'daki Somalilerin kaldığı Dadaab kampında yüzleşme fırsatı buldum. Şöyle ki o hep karikatürize edilen.
Şu karnı şiş olan çocuklardan var mıydı yani?
Hem karnı şiş olan çocuklardan vardı hem de karnı dahi şiş olmayan. Çünkü onda bile esasında bir dengesiz beslenmenin de bir neticesi var.
Bir şey var vücutta en azından.
Evet ama hakikaten o çöp adam diye ne yazık ki belki en son elimizle çizsek çizebileceğimiz ne yazık ki masumların vefat etmiş ve gömülüyorlardı. Bunlara şahit oldum. Hakikaten Afrika özellikle belli dönemlerde yani kıtlığın attığı dönemlerde ki 2011'deki gibi şu dönem tekrar Doğu Afrika için yani Etiyopya, Somali ve o bölge için tekrar gündemde. Ama ne yazık ki gündemimizde değil, Türkiye'nin gündemi de değil. Ama ara ara bu dönemlerde yağmurun azaldığı, çiftçilerin ki Afrika için çiftçilik hayatidir. Yani sadece ekonomisi için değil, yani bizzat çiftçinin aç kalmaması için hayatidir. Ve Somali'de yine Somali örneği için söylüyorum. Afrika denince Somali en çok akla gelen ülkelerden bir tanesi bizim ülkemiz için. Göç edenlerin, açlıktan dolayı göç edenlerin %90'ı çiftçilikle uğraşan köylülerdi.
Su yok.
Yağmur yağmadı, baraj yok, suyun geleceği hiçbir yer yok. Hadi göçelim şehir merkezine. O şehir merkezinde bir şey yok. Hadi göçelim başkente. O da olmadı. Gidelim yan ülkeye. Etiyopya'ya gidelim, Kenya'ya gidelim gibi durum söz konusu.
Sanki yan ülkede
şey var. Yan ülkede de yardım kuruluşlarına gidelim esasında. Yani kime ulaşabilirsek ona gidelim ki hani yiyecek bir şey bulalım, içecek su bulalım diye gidiyordu insanlar. Hocam beslenme tabii eski bir istatistik ama biraz sonra sorarsınız. Hocam 2010 itibariyle 104 milyon çocuk hani hayati tehditle karşı karşıya olacak şekilde açlık sınırında.
104 milyon.
Evet. Yani ülkemizin halihazırdaki nüfusundan daha fazla ve bu da 2010'daki nüfus. Bu tabii azalıp artabilen rakamlar. Ama dünyada hani bu rakamlar genel şu an itibariyle genelde hani bir ekonomik olarak refah düzeyi artıyor bazı ülkeler için ya da bazı coğrafyalar için. Ama bir başka tarafta bunun tam tersi, kıtlığın arttığı, afetlerin arttığı, savaşların devam ettiği coğrafyalarda ise yani hemen ne yazık ki komşumuz olan Suriye'de ise belki sadece onun için konuşmak lazım. Suriye'deki sağlık durumu konuşmak lazım. Yani biz daha önceden birçok enfeksiyon hastalığını görmezken, su çiçeği unutulmuşken, verem neredeyse unutulmuşken, azalmışken artık tekrar su çiçeğini,
salgınlar halinde
veremi görebiliyoruz. Afrika'da da iç savaşın devam ettiği ülkeler için devletin hiç olmadığı coğrafyalar var. Yani bu devletten kastım nedir? Okul yok, hastane yok, postane yok, devlet kurumu yok.
Doğuyor, bulduysa yiyor, büyürse büyüyor, sonra ölüyor.
Böyle coğrafyalar var. Yani hem zaman zaman yardım gönderdiğimiz ya da zaman zaman gelen heyetlerden ya da kişilerden dolayı biliyorum. Ülkenin mesela başkenti var, bir iki ülkesi var. Hani nispeten devletin olduğu ama belki %70'inde devletin herhangi bir kurumun olmadığı ülkeler var, coğrafyalar var. Ya buralarda tabii hani biraz önce saydığımız sıtma, sağlığa erişim bile lüks kalıyor çünkü beslenmeye erişemiyor. Ve bu yüzden de etkilenen hakikaten milyonlarca insanla karşı karşıya dünyamız. Bir başka konu da tabii hep Afrika dedik. Biraz da bizim de alıştığımız için Afrika diyoruz ama şu an için genel itibariyle sağlık göstergeleri konusunda Asya Afrika'dan daha kötü durumda.
Emin misiniz Mehmet Hocam, var mı o kadar?
Kesinlikle hocam. Şöyle ki mesela Bangladeş tek bir ülkedir ama nüfusu çok kalabalıktır. Yani 100 milyondan daha kalabalık nüfusa sahiptir. Ya da genel olarak Asya'da Hindistan zor ülkelerden bir tanesidir. Pakistan zenginliği de olan ama son yıllarda özellikle milyonlarca göç aldığı için artık öncesindeki zenginlik yani orta halli ülkelerden aşağıya doğru giden ülkelerden bir tanesine dönüşmüş durumda. Genel itibariyle toplamda kıta itibariyle bakıldığında da hakikaten Asya Afrika'dan daha kötü duruma geçti ne yazık ki. Bir de tabii hani artık krizler denince ilk akla gelen, dünyada ilk akla gelen, sadece bölgemiz itibariyle değil, Suriye krizi. Şimdi yeni yeni tekrar artan bir şekilde Irak krizi gibi, yani bizim de içinde bulunduğumuz Batılıların ifadesiyle Orta Doğu denen coğrafyada da işler çok iyi gitmiyor hocam, dünya sağlığı anlamında.
Ama bunun daha sonra bir şeyi de olacak yani, neticede bu sirayet edecek bir durum maalesef komşuluk itibariyle ilk bize gelecek. Belki bizim de bu noktada, hani biz hep arkadaş, bizim Suriye'den 3 milyon misafirimiz var. Ha, bu kelimeyi seçerek kullanıyoruz. Suriye'den 3 milyon mülteci gelmedi bize. 3 milyon muhacir kelimesini bile çok doğru bulmuyoruz. Suriye'den 3 milyon misafirimiz var bizim. Başımız gözümüz üstünde, hiç itirazımız da yok ama belki bizde bu konuda eksikliklerimiz oldu. Yani buyursun gelsin ama öyle elini kolunu sallayıp gelmesi çok doğru değildi muhtemelen. Biz belki bu insanları sınır hattına yakın bölgelerde tutarak bir müddet, hiçbir şey yapmadık, adamlara esnaftan simit alacak kadar Türkçe öğreterek, hiçbir şey yapmadık, Türkiye'de zorunlu yapılan aşılarını tamamlayarak, hiçbir şey yapmadık, adamın tüberkülozunu tedavi ederek almalıydık bu tarafa. Ama biz maalesef savaş hali, yapamadık belki de. O an bunu düşünecek durumda da değildik. 3 milyon kişiyi Siirt'te mi, Mardin'de mi barındıracaktınız? O da mümkün değildi, kabul. Ama sınırsız bir şekilde saldık. Şimdi de acaba Suriyeliler vesilesiyle kızamık salgını olur mu İstanbul'da korkusu yaşıyoruz. Suriyeliler yüzünden menenjit salgını. Ya olacağı yok. Bu şartlar altında olmaz Allah'ın izniyle. Böyle bir korkumuz yok. Böyle bir endişemize hali hazırda yok. Panik havası da oluşturmaya gerek yok. Ama keşke bunun da tedbirini baştan alsaydık aslında.
Hocam tabii bir taraftan bireyler var. Yani bir Suriyeli aile gördüğümüzde onun ihtiyaçlarını gidermesi, yani onun barınma ihtiyacı, çocuğunun okul ihtiyacı, mutfak ihtiyacı, beyaz eşya ihtiyacı gibi insanlar seferber oluyorlar. Bu hakikaten bu ülke ve bu millet amiyetperver bir millet. Bunu da yine işimin bir parçası olarak bizzat alanda görüyorum. Hı hı. Yani ara ara liderlerimize söylüyor ama ben bizzat şahidiyim. Devletin yaptığının bir o kadarını millet
fazlasın
yaptı.
Belki.
Ama bir taraftan da tabii hizmet olarak organize bir yapı denen, yani olarak gördüğümüz devletin yaptıkları veya daha da yapacakları anlamında var. Sağlık sistemi anlamında, yani bu da bundan kastımız, aile hekimine gittiğinde ya da hastaneye gittiğinde yapılacaklar anlamında ilk olarak yine refleks verilen alanlardan bir tanesi. Ancak halk sağlığı tabii daha başka bir alan. Yani sonuçlarını siz hemen görmezsiniz. Yani bir zatürre çocuğa antibiyotik verirsiniz, iyileşir birkaç hafta içinde.
İyileşir.
Ama salgın dediğimiz şey ya da özellikle ülkemizde azalmış hastalıklar için bunun tabii aylar ve yıllar öncesinden ve sonrasından yapılacak işlemler var. Bu arada biraz önceki konuyu hemen atlamadan devam edeyim hocam. Biraz önce konuştuğumuz hastalıklarla alakalı bazı rakamlar sorduğunuzda ifade etmeye çalışayım. Notlarımdan buldum şimdi. Hocam mesela HIV için 24 milyon insan Afrika'da bizzat HIV'li yaşayan insan var.
Kanında HIV mikrobu var.
Kanında
24 milyon.
Evet, bu da yani yetişkinlerde %5'e %5 gibi bir prevalansa denk geliyor.
Korkunç
ki.
Korkunç bir rakam anladın.
Tabii yani Türkiye'de %0.5 değil. Yani
değildir.
Hiç böyle bir bile, onda biri bile değil. Yani bizim kaç katımız olarak geçiyor. Şimdi tabii Suriye'de ise buna doğru giden, HIV için söylemiyorum ama veremde mesela ya da diğer hastalıklarda buna doğru giden bir yapı var. Bir dönem ise su çiçeği için, biraz önce sizin ifade ettiğiniz.
Derdimiz su çiçeği olsa gerçi Mehmet Hocam. Şimdi bunların yanında su çiçeğini çok da dert etmem ama.
Evet. Ama hani artık Türkiye'de bir su çiçeğini unutmaya doğru gidiyoruz.
Yani
unuttuk.
Öyle.
Yani bilmiyorum, hiç yakın zamanda şey gördüğünüz vaka var mı?
Görsek de çok dert etmeyiz biz su çiçeğini diğerleriyle kıyasladığımız.
Aynen öyle. Yani birçok hastalıklarda işte eğer sisteminiz, sizin yapınız buna uygun değil, yani o sağlık sisteminiz iyi değilse otomatikman bozulan bir yapıdır ya da düzendir sağlık. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamında.
O yüzden kendimize sahip çıkacağız öncelikle, daha sonra toplumsal sağlığa sahip çıkacağız. Ama burada vurgulamamız gereken nokta şu: eğer biz bugün Afrika'ya sahip çıkmazsak, hani yılanın başı küçükken ezmek deyin, mikrobu küçükken tedbir alıp temizlemek deyin, ama 24 milyon Afrikalı da HIV virüsü bulunuyor ise, bu yarın bu kadar temaslarla, bu bir hayır işleri, hayır hizmetleri, tebliğ hizmetleri, yardım hizmetleri diyeyim, bizden oraya geçiş, oradan buraya kaçak gelişleri koyduğunuz zaman Afrikalının AIDS problemi yarın Türkiye'nin AIDS problemi olacak.
Nitekim şu an Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan bu problemin sebeplerinden bir tanesi de bu hocam. Yani siz birçok konuda, eğer sonuçta Afrika sadece Türkiye için değil, özellikle Avrupa için, Fransa için, İngiltere için, Amerika için.
Onların farklı açılardan önemli tabii.
Çok önemli, yani pazar arayışı için önemli, insan ihtiyacı için önemli.
Sömürmek için önemli.
Kesinlikle, ve hani gerek oran tedavisi, gerek oran şartlarına, yani akıllı bir sömürgeci ülke esasında o insanlar için de, kendisi için de bunu yapmalıydı. Ama tabii takdir-i ilahi mi diyeyim? Bu ama insanların gözünün...
Hocam, sömürebilmek için yaşatması lazım Afrikalıları.
Evet.
Afrikalılar önce sömürgesini kaybetti. Kendi de zarar etti aslında.
Ne yazık ki hocam. Hani bununla da karşı karşıyayız. Belki en sondaki konuşmamız gereken dünya sağlığı anlamındaki bir başka konuysa bunu da çok kısa değineceğim.
Buyurun. Çünkü programımızın sonuna geliyoruz çünkü.
Peki, bir başka vebalimizdir. Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da ise kronik hastalıklar çok önde. Bu kronik hastalıklardan kastım hipertansiyon, diyabet, astım, kalp hastalıkları gibi düzenli ilaç kullanmaya gerektiren hastalıkların önünde.
Afrikalıların böyle bir derdi yoktur herhalde hocam. Bu hastalıklara ulaşabilecek kadar yaşamıyor ki adamlar zaten.
Şöyle, orada da şöyle bir, yani Afrikalılarda doğuşta beklenen yaşam süresi 47 ile 60 arasında değişiyor. Türkiye'de bu rakam artık hani 70'lerin çok 74, çok üzerine 78. çıktı. Yani 10 sene önce 72'lerdeyken şu an artık 74 erkekler için, 78 hanımlar için, bayanlar için. Afrika'da bu rakamın 47'lerde olmasını şöyle anlamamak lazım. Yani bir kişi 47'de ölüyor değil.
Ha, bir kısmı 20'de, bir kısmı 100'de.
En büyük etkilenen grup ise çocuklar. Eğer 5 yaş altı ölüm oranı çok yüksekse o ortalamayı aşağıya çekiyor. O aşağıya ortalamaya çekiyor.
O zaman aslında 70'li yaşlarda çok adam var Afrika'da.
70 yaşlarda da çok adam var. Ama tabii genel olarak esasında programa biz dünyanın sağlığı, hani küresel sağlık meseleleri diye baktığımızda Afrika, Asya, bu biraz önce saydığımız enfeksiyon hastalıkları, HIV, sıtma, zatürreyle ya da ishalle uğraşırken dünyanın kuzey tarafı ise, yani eğer dünya güney ve kuzey diye ikiye böldüğümüz dünyanın kuzey tarafı ise kronik hastalıklarla uğraşıyor. Yani sağlıklı yaşamak için hareket etmeye çalışıyor. Yani normal dünya yaşamak için değil, sağlıklı yaşamak için, tansiyondan kurtulmak için hareket etmeye çalışıyor.
Çünkü hareket etmeden de her şey eline geliyor. Afrikalı su için 150 kilometre yürüyor ama Avrupalı 150 adım bile atmasına ihtiyaç yok hiçbir zaman.
Öteki ise 150 adımı sağlık yaşamak için atmaya çalışıyor. Yani
aslında her şey ayağına geliyor.
Tabii tersine dönen bir hayat stiline dönüşüyor. Tabii bu da yani hakikaten fıtratı bozuyor. Dünyanın bir tarafı ise dediğim gibi kronik hastalıklarla yoğun bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Ne yazık ki burada esasında belki programın son cümleleri olarak ya da son dakikalarda söylemek gereken bir şey. Tedavi, şu anki modern tıbbın tedavi aracı ilaçlar. Yani haplar, şuruplar. Bu ilaçları geliştiren şirketlerin %90'ından fazlası belki OECD ülkesi dediğimiz 30 ülkedeki şirketler.
%100'üdür.
%100'ü diyelim hadi. Belki hani Hindistan ve Çin'i hariç tutmak gerekirse de %100'ü diyelim ki işte İngiltere'deki, Fransa'daki, Almanya'daki, Amerika'daki, Japonya'daki şirketler. Ve bu şirketler ilaca erişimi daha kolay olan hasta grupları için. Yani bir nevi zenginler
parası
için.
Parası olan için.
Parası olanlar için.
O yüzden tüberküloz ilacı üretilmiyor 100 yıldır dünyada ki.
Ya da o yüzden işte sıtmadır, diğer alanlardır. Yani dünyadaki insan varlığının çoğunu etkileyenler için değil de daha zengin olan için. Yani hipertansiyon için ilaç çeşitliliğine baktığınızda ya da dünyada hipertansiyon için yapılan ilaç araştırmalarına baktığınızda biraz önceki saydığımız hastalıkların belki yüzlerce, belki binlerce katında araştırma var. Çünkü pazar o tarafta. İşte bunun için de belki...
Ama o zaman hükümetlere düşüyor vazife. Sivil toplum örgütlerine düşüyor.
Aynen
yani
öyle.
Yani zengin bir adama sen biraz da fakirler için ilaç üret dağıt diyemezsiniz. Bu onun kendi düşünüp yapması gereken bir
aynen
şey.
Aynen hocam. Bu tabii biraz önce konuştuğumuz gibi küresel sağlıktaki problemler için geçerli. Nadir hastalıklar için de geçerli. Yine ilginç bir, benim için ilginç gelen bir bilgiyi paylaşayım. Nadir hastalıkların bir başka ifadesi de orphan disease'dir. Yetim hastalıklardır. Çünkü onunla alakalı ilaç şirketleri ilaç üretmez. Kaç kişiye satacak? Dünyada sayılı sayıda hasta var.
Argesi bile yetmez.
Argesi bile yetmez. O yüzden orphan disease diye geçer. Yetim hastalıklar diye geçer. Zatürre nispeten hani milyonlarca insan etkiler ama üretmesi ucuz. Ve ne yazık ki bu yüzden piyasadan kalkan ilaçlar bile oluyor.
Tabii tabii.
Belki hatırlarsınız zaman zaman penisilin ki basit bir ilaçtır bile piyasada bulmak zorlaşabiliyor. Halbuki basit ilaçlardan bir tanesidir. Dünyada böyle bir kabaca bir sağlık var hocam ama detaylarda gerek Suriye'nin sağlık durumu, gerek sağlığa dair yapılabilecekler anlamında, sivil toplum kuruluşlarının rolleri anlamında belki ayrıca konuşmak lazım.
Şimdi şöyle Mehmet hocam, biz bu programda bunların hepsini hayal etmiştik esasında ama kıymetli dinleyenlerimize de duyurmuş olalım. Programımızın girişi bitti bu şartlarda. Biz hani bugün niyeyse bir Afrika kaldı aklımızda böyle Mehmet hocam. Ama biz sizden söz almış olalım. İnşallah ayrı bir Suriye programı, ayrı bir belki Balkanlar programı, ayrı bir Afganistan, Pakistan, Hindistan programı yapmak gerekecek. Ama burada mesele dediğimiz gibi çok basit bir şekilde ifrat tefrite vurgu yapmak, elimizdeki nimetlerin şükrünü idrak etmek, bunları yerine getirmek. Ama hepsinden ötesinde mesela şu mesaj bence anlamlıydı verdikleriniz içinde. Eğer AIDS'i siz Afrika şartlarında tedavi edemeyecekseniz, orada bitiremeyecekseniz isterseniz, işte sıtma örneğinde olduğu gibi hayır işi için, kurban faaliyeti için gidip gelen insanlarımız sıtmalı olarak geri gelecek. Çok şükür sıtma gene tedavi edilen bir şey, AIDS'li olarak da geri gelebilecek.
Evet.
Yeri geldiğinde. Oraya gitmiştim abi, ateşim 40 dereceye çıktı, bana orada bir penisilin iğnesi yaptılar, düzeldim geldim. Penisilin tamam düzeltti de sana enjektör neydi? Allah korusun HIV belki oradan kaptınız geldiğiniz olacak. O yüzden bu konularda uyanık olmak, gayretli olmak, hani zaten bizim inanç sistemimiz gereği vazifemiz ama kendimiz için de vazifemiz. Ben bunu anladım Mehmet Hocam.
Hocam özellikle küresel sağlığı bir de şöyle anlamalıyız. Artık yani Türkiye'de de gerek ticaret gerek bizzat sivil toplum kuruluşlarıyla dünya bir köye doğru dönüştü ve dönüşüyor. Yani birçok sebeple sadece sivil toplum için değil artık insanlar turizm için dahi gidiyorlar geliyorlar. Ve hani gittim ben hastalık kapmıyorum anlamında değil. Yani bizim nasıl Iğdır'daki bizim Mardin'deki vatandaşımız için de mesuliyetimiz varsa bizim Kenya'daki bizim Etiyopya'daki bizim Sierra Leone'deki bizim Vagadugu'daki kişiye karşı da yani sadece Müslüman anlamında değil bir mesuliyetimiz vardır herhalde diye zannediyorum.
En basit bu var gibi gözüküyor zaten.
Bunun için de biraz dünyayı bilmek hem sağlık personelleri için hem dünya vatandaşları için gerek diye girmiş olalım konuya.
Tamam işte girdik Mehmet Hocam. Bu gerekliktir. Sizden dinleyelim inşallah.
İnşallah hocam.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz Kızılay Genel Müdürü Doktor Mehmet Güllüoğlu idi. Kendisine katılanlar için teşekkür ediyoruz. İnşallah sözünü de aldık. Daha sonraki programlarımızda tekrar misafir etmek istiyoruz.
İnşallah hocam.
Kalın
sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.